Bir Gün TV'den merhaba değerli izleyenler. Türkiye tarihinin derin kara lekeleri listesine bir tarih daha eklendi. 14 Eylül günü Sivas katliamı davasında tabiri caizse bir hukuk katliamı yaşandı. 14 Eylül günü 2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'nde 13 aydının yakılarak hayattan koparıldığı katliama ilişkin davanın son duruşması Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Firari sanıkların yargılandığı davada mahkeme heyeti zaman aşımından davanın düşürülmesi kararını verdi. Bizler de davanın avukatı Şenal Sarıhan'la bu meseleyi değerlendireceğiz. Sayın Sarıhan, hoş geldiniz yayınımıza.
Merhabalar, hoş buldum.
Öncelikle şunu sorarak başlamak istiyorum Sayın Sarıhan. Madımak'la ilgili bugüne dek 3 ayrı dava açıldı. Aslında uzun da bir süreçti. Sizden davanın bir fotoğrafını çekmenizi rica edeceğim. Bu süreç nasıldı başından bugüne kadar?
Sizin de biraz önce ifade ettiğiniz gibi Sivas katliamı davasının 3 aşaması söz konusu. Birisi hemen olaydan sonra olayın tarihini anımsayalım. 2 Temmuz 1993 tarihi. Olaydan hemen sonra yani 20 gün sonra 3 ayrı iddianame düzenlendi. Bu iddianamelerin birinde toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına aykırılık, bir diğerinde yakarak adam öldürme, bir diğerinde de örgüt üyesi olma suçlamaları söz konusu idi. Biz dosyaya bu aşamada tanıklık ettik. Yani davaların açılmasından sonra avukatlar olarak müdahale edebildik doğal olarak. Dosyada gördüğümüz gerçeklik şuydu. Aynı zamanda bu cinayet, bu katliam bir naklen yayın biçiminde gerçekleşti biliyorsunuz. Hepimiz o tarihte televizyonları başında olan insanlar, her birimiz bu katliamı aşama aşama, dakika dakika izledik. Ne kadar büyük bir kalabalığın olduğu ve bu kalabalığın hangi sloganlarla saldırdığını da yine her birimiz kendi kulaklarımızla tanıklık ettik. Bu sloganların en başında gelen laiklik gidecek, şeriat gelecek sloganıydı. Cumhuriyet burada kuruldu, burada yıkılacak sloganıydı. Ana sloganlar bunlardı. Ve 35 kişi otelde yakılarak katledildiler. Yine otelde 60 kadar insanımız önemli bir bölümü yaralanarak, yanarak daha doğrusu sağ kurtuldular. Fakat bu yanık izlerini ve o gün yaşadıkları travmayı ömürleri boyunca yanlarında taşımak durumunda kaldılar. Bir diğer grup ise toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile ilgili suçlanan grup diye ifade edebiliriz. Bu grubunda bütün bu aşamalara yani Cuma namazının ardından kültür merkezine yaptıkları saldırılar, vilayet binasına yaptıkları saldırılar özür. Hürsüthan Abdal heykelinin yıkılarak taşınması gibi eylemlerden Sivas'ın önüne gelene kadar süren eylemlerin hemen tümünde bu grup sözde toplantı yapmış olan bu grup esas olarak bir katliamın eylemcisi olarak burada, bu alanda bulundular. Bunlarla ilgili açılan dava, demin ki hepimizin gözünün önünde oldu derken, yüzlerce tanıklık oldu. Hepimiz tarafından bilinmekteydi. Bu bilgi polis tutanaklarında daha açık ve net bir biçimde karşımıza çıktı. Ne diyordu polis tutanakları? Eyleme 15 bin kişi katıldı diyordu. 15 bin kişi. Bu polisin tutanağı, benim hesaplamam, benim ifadem değil. Aynı şekilde valilik tarafından idari anlamda tutulmuş olan tutanakta da yine aynı şekilde 15 bin kişinin eyleme katıldığı ifade ediliyordu. Ama üç ayrı davanın toplam olarak yargılandığı sanık sayısı 126 kişiyle sınırlı kaldı. 170 kadar kişi gözaltına alınmıştı. 126'sı arasında farklı farklı davalar açılmış oldu. Şimdi bu süreç yani birinci aşama sonuç olarak büyük bir mücadeleyle, büyük bir hukuk mücadelesiyle sonuçta anayasal düzenin tebliğ, tahrir ve ilgisiz suçunu işledikleri salıyla sanıklara 38 sanığa idam cezası verildi. Bu cezalardan 4 kişi hakkında ceza akli dengesinin iyi olmadığı ya da yaş küçüklüğü sebebiyle düşürüldü. Diğer 35 kişi hakkında idam cezası verildi. O sırada idam kalktı ki biz idama karşıyız ve idamın kaldırılması konusunda da bizzat bu davana müdahil avukatları bizler mücadele ettik. İdamın kalkmasının ardından eylem ağırlaştırılmış müebbet hapis olarak nitelendirildi. Ancak şöyle bir durum oldu. Yine demin ki o iddianameye uygun olarak 26 kişi 146 üçten ceza aldılar. 6 yıl 7 aylık bir ceza aldılar. Ve yine sayıları oldukça yüksek olan 60 kişilik bir grupta toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasından 3 yıllık ceza aldılar. Bu cezalar da kesinleşti 2001 yılı itibariyle. Fakat şöyle bir durum olmuştu. Daha ilk günden başlayarak daha sonra hakkında idam cezası verilmiş olan sanıklar hakkında ne yazık ki salıverme kararları olmuştu. Yani tahliye edilmişlerdi. Tahliye edilenler kendi eylemlerinin farkında oldukları için bunlar yurt dışına kaçtılar ya da kaçırıldılar ki iddiamız örgütlü bir biçimde kaçırıldıkları yolunda oldu. Ve bu davada çok sayıda illegal ve şeriatçı örgüt eylemi düzenleyenler arasında, organize edenler arasındaydı ve biz esas hakkındaki mütalaamızda bunun bir ortaklaşa yapılmış bir eylem olduğu iddiasında bulunduk. Fethullah'tan İddiaciye'ye kadar burada onlara inanan, onların üyeleri olan insanların bu eylemde yer aldıklarını ifade ettik. Ama ne yazık ki birinci davada her ne kadar anayasal düzenin şeriatçı amaçlarla ortadan kaldırılması gibi bir karara ulaşılmışsa da örgütlerle ilgili bir karar verilmedi. Demin ifade ettim bu sanıkların büyük bir bölümü de tahliye edilmişti diye. Haklarındaki ceza kesinleşmiş olan sanıklar dahi mahkemenin kararına rağmen cezalarının infazı konusunda bir adım atılamadı. Ta 2001'den itibaren biz şunu ifade ediyoruz. Diyoruz ki Almanya'da, Avusturya'da, Arabistan'da çok sayıda bu davanın sanığı vardır ve bunların iadesi konusunda yer ve adres bildirimleri yaparak girişimlerimiz olmuştur, resmi başvurularımız olmuştur. Mahkemeye doğal olarak bu başvurular oluyor. Ama bunların iadesi söz konusu olmadı. Aralarında hem cezası kesinleşenler vardı hem de bizim iç hukukumuzda şöyle bir kural vardır. Eğer bir karar aleyhinize bozulursa aleyhe bozulan kararın kararla ilgili sanığın savunma hakkı vardır. Görüş beyan etmek durumundadır ve savunma yapmak durumundadır. Ama bu sanıkların bir bölümü gelmedikleri için herhangi bir beyanda da bulunmadılar. Bu kez de şu anda devam eden, yani dün itibariyle sonuçlanmış dava, ondan 2004 yılı, pardon düzeltiyorum, 2014 yılı itibariyle bitmiş olan Erçakmak ve arkadaşları davaları, bu her iki davada da ne yazık ki yakalanamamış ve iç hukukumuza göre zaman aşımı süresini bekleyerek Türkiye'ye dönmemiş sanıklarla ilgili karar verilmiş oldu. Ve iç hukukumuza uygun olarak da zaman aşımından düşme kararı verildi her ikisinde de. Ancak dünkü davada izledi, bir günden arkadaşlarımız da izlediler, başka basın emekçileri de izlediler. Biz sadece dünkü duruşmada değil, 2005'ten bu yana diyoruz ki hukuk sistemimizde yeni bir kavram var. Bu nedir? İnsanlığa karşı suçtur. İnsanlığa karşı işlenmiş suçlarda zaman aşımı yoktur. Bu sebeple bu dava zaman aşımına uğramamalıdır. Çünkü insanlığa karşı bir suçtur açıkça. Bu suçu nasıl tanımlıyoruz? Bir kişiye veya bir gruba karşı inançları sebebiyle, siyasi görüşü sebebiyle, felsefesi sebebiyle, ırki sebebiyle, dini sebebiyle bir ayrımcılık olur ve saldırı olursa bu suçlar insanlığa karşı işlenmiş suçlardır diyoruz ve zaman aşımından yararlanamaz. Bu olayda tamamen buradaki hem Pir Sultan Abdal Derneği'nin düzenlediği bir şenlik olduğu için özellikle Alevi topluluğunun ama o oranda aydınların, yazar çizer insanların, tiyatrocuların, sanatçıların, yazarların hepsinin ne yönelik bir eylemdir ve bu eylem insanlığa karşı suçtur. Bu iddiada bulunduk. Erçak Bırakmak ve Arkadaşları dosyasında ilginç bir uygulama oldu. Hakim o dönem çok daha siyasi koşullarda uygundu zannediyorum. Kamuoyu bu davayla çok ilgilendi. Demokratik örgütleri çok ilgilendiler. Televizyonlar bugünkü kadar kamplaşmış değillerdi. Objektif habercilik yaptılar ve bu olayın üstüne gittiler. Bunun insanlığa karşı suç olduğunu. Belki bu etkilerle o dönemdeki yargıç dedi ki evet bu bir insanlığa karşı suçtur ama insanlığa karşı suçun faili ancak kamu görevlisi ise suç insanlığa karşı suç olur. Bu ancak işkence suçları için bu böyle bir tanım var. Yani gerek bizim 2005'te kabul edilmiş olan 5237 sayılı Türk Ceza Yasamızda gerekse uluslararası sistemde sadece bu konudaki düzenleme şöyle işkence yapan kamu görevlisi ise bu insanlığa karşı suç işlemiştir. Ama diğerleri için, adliler için olayımızda olduğu gibi, Sivas katliamında olduğu gibi bir grubun demem daha doğru saldırganlığı bir insanlığa karşı açıkça suçtur. Bunu böyle dolanarak kabul etmiş oldu. Çünkü Erçakmak ölmüştü. Erçakmak'la ilgili bu kararı uygulamak mümkün değildi. Ve diğer 6 sanık hakkında ise onlardan biri daha ölüydü. O sebeple onun davası da düşürüldü. Ama diğer 5 sanık için zaman aşımından yani 20 yıl uygulaması yaptı. 143 olduğu için biraz teknik tabii anlattıklarım ama sonuç olarak amacın ne olduğu, nasıl yapıldığı, hangi hukuksuzluğun altını çizmeye çalıştığımızı ifade edebildiğimi
Şenol
düşünüyorum.
Hanım, peki şurada ben bir araya girsem. Hem sanıkları savunan isimlerin geçmişleri, kimlikleri tartışma konusu olmuştu. AK Parti ile ilişkileri açısından baktığımızda. Hem de davanın ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamaları olmuştu. Bu konuyu Sayın Cumhurbaşkanımızla ilişkilendirmek ve suç ortağısınız demek yanlıştır gibi. Zaman aşımını kaldıran zaten bizdik gibi açıklamaları oldu. Öte yandan da Vandımak katliamının gerçekleştiği tarihe gittiğimizde Tansu Çiller'in çok şükür ki dışarıdaki yurttaşların herhangi birine bir zarar gelmemiştir açıklamalarına baktığımızda bu tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Hem sanıkları, savunanların kimlikleri hem de bu açıklamaları nasıl yorumlamalıyız sizce?
Şimdi başlangıçtan itibaren bu davanın daha ilk duruşmasında katliam o kadar taze iken yangın hepimizin yüreğinde tabii en çok da yakınlarını yitiren insanların yüreğinde taptaze iken yanmaktayken Şevket Kazan bu davada avukat olarak sanıkların avukatı olarak görev aldı ve benim itirazım da çıktı çünkü milletvekiliydi. Milletvekillerinin siyasi davalarda devlet aleyhine işlenmiş suçlardaki bu devlet aleyhine bir rejimin, cumhuriyet rejiminin değiştirilmesini istiyor. Laik rejimin değiştirilmesini istiyor. Bu tür davalara giremezler. Yasa hala böyledir. Hatta bugün avukatlar hiçbir dava, eğer vekil oldularsa hiçbir davaya giremiyorlar. Bizim itirazımız üzerine, daha doğrusu benim itirazım üzerine dışarı çıktı. Ama bu bir gövde gösterisiydi. Bu bir onaylama tavrıydı. Aynı tarihlerde İptalci'nin yayını olan Taraf dergisi açıkça Sivas gazilerimiz diye başlıklar attı, haberler yaptı. Hepsini bir bir kutladı. Sivas'ta katliamı gerçekleştiren sanıkları, onların mektuplarını yayınladı. Ne örgütlerin üzerine gidildi ne de bu konuda onay verdiği ifade edilen siyasilerin üzerine gidildi. Daha vahim bir şey söyleyeyim. Duruşmanın yapıldığı ilk gün DGM'nin önünde, DGM o zaman vardı, orada göründü zaten dava. DGM'nin önünde ben zannediyordum ki öyleydi de. Bütün Türkiye'den başvurular oldu. Biz Türkiye Barolar Birliği, Ankara Barosu, ben o zaman ÇHD Genel Başkanıydım, Çağdaş Hukukçular Derneği, Türkiye çapındaki bütün barolar, bütün siyasi partiler, sol siyasi partiler demeliyim. Siyasi hareketlerin avukatları, hepimiz bu davada müdahil olmak istedik ve ortak bir komisyon oluşturduk. Sayımız 600 kişiydi ama duruşmanın olacağı gün ben bizim sayımızla aynı sayıda avukatın mahkeme önünde beklemekte olduklarına tanıklık ettim. Ve bu sanıkların avukatları içeri alınırken bizim içeri alınmamız engellenmek istendi. Siz henüz müdahilsiniz, müdahilliğinize karar verilmedi dendi. Oysa 40 yılın avukatıydık, hepimiz hukuk okumuştuk. Müdahil olmak için içeri girersiniz, duruşma salonunda talebinizi sunarsınız ve o talebi mahkeme kabul ederse de kalırsınız. Buna bile izin verilmedi daha ilk günden başlayarak. Ve bu süreç içinde bakın 93'ten bugüne siyasi iktidarlar değiştiler. Ama hiçbir siyasi iktidar bu konudaki zaten müdahale etmesinler. Biz böyle bir şey istemeyiz. Yani iktidar, siyasi iktidarların bağımsız yargıya müdahalesi konusunda bir talebi falan söz konusu değil. Ama ellerin çekmeleri gerekirdi. Herhangi bir biçimde koruyucu izlenimi verebilecek herhangi bir eylemlikte bulunmamaları gerekirdi.
Şenal Hanım, peki tam burada araya girip şunu sormak istiyorum size. AKP'li Erdoğan Cumhurbaşkanlığına tanınan af yetkisini 3 yıl önce Madımak katliamından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Ahmet Turan Kılıç için kullanmıştı. Turan'ın tahliyesinden sonra "Hoş geldin Ahmet Dede" sloganları yayınlanmaya başlamıştı Sivas'ta.
Evet.
Ardından diğer hükümlülerden biri olan Gül de aynı şekilde affedilerek dışarı çıkarılmıştı. Tüm bunların Sivas katliamının dünkü görülen duruşmasında etkisi var mıdır sizce?
Ya şimdi öyle bir dönemdeyiz ki, öyle bir dönemdeyiz ki siyasi rüzgarlar ne yazık ki bağımsız bir yargıya olanak tanımıyor görünüyorlar. Yani hepimizin bu yolda yakınmaları var. Bu iki kişinin affedilmiş olması, önce şunu söylemeliyim. Ahmet Turan Kılıç vefat etti sonradan biliyorsunuz. 2 yıl sonra falan vefat etti. Ve biz daha bırakıldığı zaman Danıştay'da dava açtık. Cumhurbaşkanlığının bu tür eylemlerine, bu tür işlemlerine yönelik olarak Danıştay'da dava açılıyor. O davamız devam ediyor. Ve son günlerde, yani bir 3 ay kadar oldu yanılmıyorsam, Danıştay Savcılığından bir görüş geldi. Şahıs ölmüştür, bu sebeple davanın sonlandırılması gerekir diye. Oysa mesele şahıs, şahsın ölümü ya da ölmemesi değil, şahısla ilgili değil bu dava. Bu dava Cumhurbaşkanı'nın böyle bir yetkisi olup olmadığına ilişkin bir dava. Cumhurbaşkanı sayısız siyasi suçlu ağır hastayken af yetkisini kullanmıyor. Bir kere çıktı standart ortada. İkincisi, kişilere karşı işlenmiş olan suçlarda Cumhurbaşkanı'nın affıyla ilgili bir işleme acaba yetkisi var mı? Bunun moral olarak yapılması doğru bir şey mi? Üçüncüsü ve en önemlisi, birinci sırada söylemem gereken, insanlığa karşı suçlarda af olur mu? Zaman aşımı olmuyorsa affın da olmaması gerekir. Bugün de Hayrettin Gül bu şekilde bırakıldı. Biz şu anda bunda parantez içinde söyleyeyim, yarın burada laik eğitim, bilimsel eğitim mitingi var biliyorsunuz. Bu mitingde, bu miting için İzmir'deyim şu anda. Ama bunu neden söyledim? Burada biz laikliği savunmaya, halk olarak laikliği savunmaya devam ediyoruz. Tam onun arifesinde Sivas'ta böyle bir kararın alınmış olması, zaman aşımından davamızın düşürülmüş olması da laiklik meselesine adaletin yapması gereken katkıda nasıl bir rol oynar? Bunu hep birlikte düşünmemiz ve değerlendirmemiz gerekir inancındayım.
Sayın Saran, son olarak size şunu da sorayım.
Kaçırdım mı? Pardon.
Son olarak şunu da sorayım size. Bundan sonraki süreçte nasıl ilerleyeceksiniz? İstinafa gidilecek mi?
Tabii istinafa gideceğiz. Eğer bir ret alırsak temiz hakkımızı kullanacağız. Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağız. Demin anlattığım Erçakmak ve arkadaşları dosyamız Anayasa Mahkemesi'nde 2014'te başvurumuz oldu. 2023'teyiz. Yakında 10 yıl olacak. Hala sonuçlanmadı. Sonuçlandığı zaman olumsuz olursa onunla ilgili olarak da biz yine İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuracağız. Şey bitmeyecek, yani hukuk mücadelemiz bitmeyecek. Ama şöyle bir mücadele de var, tarihin bir mücadelesi var. Tarih de mücadele veriyor. Ne mücadelesi veriyor? Haklıyı ve haksızı ayırmak, saldırganla mağduru ayırmak, ve neyin doğru neyin yanlış olduğu konusunu gayet bazen siyah bazen altın harflerle yazmak. İşte o tarihin önünde bu davanın sanıkları ister zaman aşımından yararlansınlar, ister beraat etsinler. Gerçekten bu katliamda rolleri varsa onlar tarihin aynasında karanlık bir yüz olmaya devam edecekler.
Şenal Hanım çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için.
Ben teşekkür ederim, sağ olun.
Sivas katliamı davası avukatı Avukat Şenal Sarıhan'la Sivas katliamı davasının zaman aşımından düşürülmesini konuştuk. Sarıhan şöyle bir vurgu yaptı. İnsanlığa karşı işlenen suçların affı ve zaman aşımı olmaz dedi. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Takipte kalın, hoşça kalın.